Ayrım 6.
Bütün sayılardaki aldanma oranını ve harp kayıplarını hesaba katarak milli mücadele başında Doğu Trakya ve Anadolu Türkleri 8-9 milyon olarak kabul edilebilir. Görülüyor ki büyük bir ölüm kalım mücadelesine girişecek olan Türkler kendi evlerinde yalnız değillerdi. Trakya'da, İstanbul'da, Batı Anadolu'da ve Karadeniz sahillerinde 1 milyondan fazla Rum ahali ve Kızılırmak'tan başlayarak doğuya doğru bütün Anadolu'da yarım milyon Ermeni ahali yaşamaktaydı. Gerçi Anadolu 1000 yıldan beri Türktü. Fakat Türk olmayan unsurlar, Türk'ün geniş toleransı sayesinde bu 1000 seneyi Anadolu'da rahatça yaşadılar. Nihayet Türkler bunca asır sonra vatan ve istiklal kaygısına düşünce dış tehlikeler kadar onlardan da sakınmak ve korunmak zorunda kaldılar. İttihat ve Terakki İdaresi'nin bütün dünyada mübalağalı bir şekilde akisler yapan bazı tedbirlerine rağmen yalnız Türkiye Rumları İstiklal Harbi'nde Türk ordusunun batı cephesinde harbe soktuğu ölçüde asker çıkarabilecek bir nüfusa sahip bulunuyordu. Bunlar Trakya'da, Batı Anadolu'da ve Karadeniz Havzası'nda köyleriyle, şehir ve kasabalarda mahalleleriyle kabarık ve tehlikeli bir topluluk teşkil ediyorlardı. Batı Anadolu'nun ancak birkaç ilçesinde Rum ahali yoktu. İzmir, Aydın, Manisa, Akhisar, Menemen, Kırkağaç, Seferihisar ve Bandırma gibi birçok yerlerde nüfus yüzdesinin önemli bir kısmı Rumlardaydı. Kuşadası'nda 11 bin Türk'e karşılık 9 bin Rum, Söke'de 21 bin Türk'e karşılık 16 bin Rum vardı. Urla, Ayvalık ve Erdek'te Rumlar Türklerden çok daha fazlaydılar. Bu üç ilçenin 23 bin Türk nüfusuna karşılık Rum nüfusu 60 bin kişiden fazlaydı. Milli mücadelede yalnız Ayvalık'ın bir köyünün 400 mevcutlu bir Rum çetesi çıkardığı düşünülürse meselenin ciddiyeti daha iyi anlaşılır. Ermenilere gelince, bunlar da Anadolu'nun doğu ve güney bölgelerinde Türk halkın güvenliğini tehdit edebilecek durumdaydılar. Birinci Dünya Harbi'nden önce Nüfus Müdüriyeti Umumiyesi'nin meydana getirdiği bir istatistik Anadolu'nun büyük bir parçasında yaşayan Ermeni azınlığı hakkında bir fikir vermek üzere aşağıya alınmıştır. Ahalisi tamamen Ermeni olan kasaba ve köyler. Erzurum vilayeti 72, Adana 10, Bitlis 249, Elaziz 21, Van 115, Sivas 73, Diyarbakır 77, Maraş Sancağı 32, İçel yok, toplam 649. Ahalisi tamamen Rum olan köyler, Erzurum vilayeti 3, Adana 8, Bitlis yok, Elaziz yok, Van yok, Sivas 232, Diyarbakır 1, Maraş Sancağı yok, İçel 4, toplam 248. Ahalisi karışık olan köyler, Erzurum vilayeti 241, Adana 83, Bitlis 259, Elaziz 115, Van 408, Sivas 153, Diyarbakır 268, Maraş Sancağı 23, İçel 5, toplam 1555. Bu cetvele dahil 9 vilayet ve sancağın bulunduğu bölgede Ermeni ve Rum köyleriyle halkı karışık olan köy ve kasabaların sayısı 2452'yi bulmaktadır. Ayrıca Trabzon vilayetinde de harbin başında 70 bine yakın Ermeni yaşamaktaydı. Harp içinde yapılan tehcir ve sonra Türk ordusunun doğuda Azerbaycan'a doğru ilerlemesi sebebiyle Türkiye'deki Ermeni nüfusu çok azalmıştı. Fakat harbin yenilgiyle bitmesi üzerine bir kısım Ermeni muhacirleri eski yerlerine dönmeye başladıkları gibi bilhassa güneyde bir kısmı da bunun için hazırlanmaktaydılar. Anadolu'da ve Trakya'da Rum ve Ermeni azınlıklarının her tarafta bu derece yaygın bir vaziyette ve düşman tavrıyla bulunmaları Türk Kurtuluş Hareketi'nin en önemli meselelerinden birisini teşkil etmiştir. Sosyal yapı. Milli mücadelenin insan gerçeği üzerinde aydınlığa varabilmek, toplumun sosyal yapısını gözden geçirmeye bağlıdır. Önce üzerinde durulacak husus şudur. O günün insanı biten bir çağ ile başlayan bir çağ arasında köprü olmuştur. Yani hem eski hem yeni çağın insanıdır. Yeni çağa yönelmiş insanlarla eskiye sarılmış olanların meydana getirdiği toplum, dinamik ve statik kuvvetlerin çatışmasının gürültüsünü yansıtmaktadır. Dipnot, 40 yıl sonra bugün biz de bir çağ atlama çabası içindeyiz. Bu garip benzerlikten dolayı getirdiği askeri ve siyasi zafere rağmen, milli mücadelenin maalesef tamamlanmış ve hedefine ulaşmış bir devrim hareketi olarak kabulü güçtür. Toplumun sosyal yapısı sebebiyle milli mücadelenin çözmeye çalıştığı meseleler önemli ölçüde yine mevcut. Bu mücadelenin devrimci, ilerici kadrosunun ayağına takılan, yolunu kesen engeller aynen ortada duruyor. İki çağ arasında bunalan ve yenilenme çabası gösteren toplumdaki insanın dikkati çeken en büyük özelliği, düşünüşünde ve davranışındaki çelişme ve çatışma halidir. Çelişme ve çatışma insanlar arasında olduğu gibi insan kendi kendisiyle de bu halde olur. Bu özelliği taşıyan milli mücadelenin insanı gerçekten zor yerdeydi. Milli mücadelenin bu büyük hareketin içinde aktif veya pasif olarak hareketten yana veya karşısında yer alan insanların davranışındaki dış görünüş gerçekleri doğru olarak aksettirmemektedir. Bu dış görünüşün gerisinde yatan, insanları etkileyen gerçek unsurlar sosyal yapının özelliğinde gizlenmektedir. Milli mücadele devrinde Türk toplumu 4 sosyal gruba ayrılır. Dipnot, bugün de olduğu gibi. 1. Ağalar ve eşraf, 2. Şeyhler, din adamları, 3. Aydınlar, 4. Halk, büyük çoğunluğu köylü olmak üzere şehirlerde ve kasabalarda esnaf, zanaatkar. Milli mücadelede bu sosyal gruplar kendi özelliklerine has genel bir davranış göstermemişlerdir. Her grupta mücadeleye katılanlar, karşı duranlar ve nötr kalanlar vardır. Bir sınıf şuuruna varamamış olan ağalar ve eşraf toplumun nüfuslu bir kanadını teşkil eder. Gerek köydeki ağa, gerekse şehir ve kasabadaki eşraf nüfusunu daha çok toprağa dayanan varlıktan, yani zenginlikten almaktadır. Bunlar genel olarak birbirini çekemeyen, karşılıklı rekabet halinde bulunan bir özellik gösterirler. Bu sebeple bir kasaba eşrafının toptan bir tarafı tutması düşünülemez. Eğer eşraftan biri Kuvayi Milliyeci ise diğeri İstanbul hükümeti tarafındadır. Bazısı malını, mülkünü muhafaza edebilmek için düşmanla hoş geçinme yolunu tutmuş, bir kısmı da yine aynı maksatla dövüşenler safında yer almıştır. Her yerde müdafaa-i hukuk teşekküllerinin heyet-i milliye ve heyet-i merkeziyelerin başında idarecileri arasında aydınlarla beraber eşrafın bir kısmını görmekteyiz. Ağa ve eşraftan milli mücadeleye katılarak özellikle Batı Anadolu'da Kuvayi Milliye teşkil edenlere, müfrezeleri kendi imkanlarıyla silahlandırıp besleyenlere ve başında savaşanlara çokça rastlamaktayız. Ağaların ve eşrafın sosyal yapıdaki yerini iyi bilen Mustafa Kemal Paşa, Erzurum Kongresi'nden sonra bölgenin bu nüfuslu insanlarına özel mektuplar yazarak kendilerini bulundukları yerde milli teşkilatın kurulmasında ve zararlı telkinlerin önlenmesinde yardıma çağırmıştır. Ağa ve eşraf kadar bazen daha fazla nüfusa sahip olan din adamlarını önemi dolayısıyla ayrı bir bölüm halinde incelemek gerekir. Aydınlara gelince, toplumda yol gösterici rol oynayacak olan bu sosyal grubun milli mücadele devrindeki zaafı vardır. Biri çok azlık oluşları, diğeri de politik bakımdan iki hasım cepheye, ittihatçı ve itilafçı, bölünmüş bulunmalarıdır. Gerçi eşrafta ve diğer zümrelerde de az veya çok bu bölünme mevcuttu. Fakat politik düşmanlık zararını en çok aydın grupta hissettirmiştir. Devrin aydınları arasında sayı ve fonksiyon bakımından subaylar önemli bir yer tutmaktadır. Ordu bölümünde görüleceği üzere milli mücadelenin asıl aydın kadrosunu subaylar teşkil etmiştir. Sivil aydınlar, başta idari amirleri, valiler, mutasarrıflar, kaymakamlar ve diğer memurlar, adliyeci ve şeriyeciler öğretmenlerdir. Normal olarak halkı daha çok aydınların etkilemesi gerektiği halde halk dolaylı veya dolaysız şekilde birinci derecede din adamlarıyla ağa ve eşrafın etkisi altındaydı. Bunun içindir ki aydınlar halkı mücadeleye sürükleyebilmek amacıyla diğer sosyal grupları yanına almak zorundaydı. Bu açıdan bakılırsa milli mücadele adına ve bütün dış görünüşüne rağmen topyekün ve sadece bir hak hareketi sayılamaz. Halk bu mücadelenin ihtilal cephesine de, savaş cephesine de, başta subaylar olmak üzere aydın zümre tarafından zaman zaman zorla sürüklenmiştir. Daha kısa bir deyimle milli mücadele, hele bazı tehlikeli dönemeçlerde halka rağmen yapılmıştır. Durum böyle olduğu halde bu harekata milli mücadele denilmesi yanlış değildir. Çünkü mücadelenin insan kaynağını ne şekilde olursa olsun halk teşkil etmiş ve maddi mali imkanlar halktan sağlanmıştır. Mücadele halka rağmen halkın yararına yapılmıştır. Milli mücadele bir bakıma Türklüğün Osmanlılığa karşı yaptığı bir kurtuluş savaşı da sayılmak gerekir. Osmanlı Devleti topluluğundan koparak bağımsız olmak için Bulgarların, Yunanlıların yaptıkları istiklal mücadeleleri ile 1919 yılında başlayan Türk mücadelesi önemli bir farklılık göstermektedir. Osmanlı Devleti bünyesinde Türk unsurun yerine bakılınca başka türlü düşünmek mümkün olmuyor. İşte bu sebeple de hareket millilik kazanmakta ve 1919-1922 döneminin milli mücadele deyimiyle ifadesi doğru düşmektedir. Hukuk ve sosyoloji açısından halk ve millet kavramları arasındaki fark da göz önünde tutulursa, milli mücadele diye adlandırılan bir hareketin halka rağmen yapılmış olduğunu söylemekte bir çelişme bulunmadığı daha çok açıklığa kavuşacaktır. Aşağıda tespite çalıştığımız sebeplerden bir kısmı milli mücadelede halka karşı ihtilal, dipnot, milli mücadele literatüründe isyanlar, iç isyanlar diye adlandırılan hareketler gerçekte birer karşı ihtilal hareketleridir. Hareketlerine kolayca itmiştir. Konya, Yozgat, Bolu, Düzce, Adapazarı ve daha bazı yerlerde patlak veren karşı ihtilal hareketlerine halkın daha istekli katılması. Anadolu ihtilalinin en önemli karakteristiğidir. Milli mücadeledeki karşı ihtilal hareketlerinin şüphesiz bir felsefesi olmak gerekir. Toplumun sosyal yapısının kolaylaştırdığı bu hareketlerin en tehlikelisinin ve en önemlisinin cereyan ettiği bölgede Bolu Mutasarrıfı Osman Kadri tarafından yazılıp dağıtılan 19 Mayıs 1920 tarihli aşağıdaki bildiri karşı ihtilalin felsefesini de açıklamaktadır. Ey padişaha, dine, devlete 500 seneden beri sadakati ile dünyayı hayrette bırakmış olan hakiki Müslümanlar! Bolşevik namı altında 400 senelik din ve devlet düşmanımız olan Moskovlardan çıkmış şeriata aykırı ve kanuna uymayan bir işe kapılan bir takım eşkıya, dipnot, her ileri harekete komünistlik ve bolşeviklik damgası vurmak adetinin 1920'de teessüs ettiği anlaşılıyor. Vatanı kurtaracağız diye Anadolu'nun siz saf ve namuslu halkını aldatarak padişahına, Müslümanların halifesine isyan bayrağı çekmişlerdir. Bolşeviklik paranın, malın, emlak ve arazinin ayak takımı yersiz, yurtsuz bir takım haydutlar tarafından yağma edilerek bu haylaz, tembel, cani herifler arasında taksim edilmesi, hiç kimsenin nikahlı karısı olmayıp her kopuğun her kadın istediği gibi kullanması, çocuklar 2 yaşına kadar analarının kucağında kaldıktan sonra alınıp umumhanelerde beslenerek anasız ve babasız yetiştirilmesidir ki ne bir babanın çocuğu ne bir evladın ana ve babasını tanımaması demektir. Bu dinimiz olan İslam dinine muhalif olduğu gibi aile hayatına, insanlığa, her şeye uymadığı için Müslüman memleketlerinde sökmez. Çünkü gavur icadı olan bu adete uyarak malını, karısını feda edip Rusya'da sokaklar ortasında hayvan misilli yaşayan adamlar gibi serseriyane bir hayat hiçbir Müslüman, hiçbir insan, hiçbir vicdan kabul edemez. Ancak memleketimiz öteden beri haydutluk ve soygunculuğa alışmış, seferberlik devam ettiği müddetçe vurgun vurarak kanunun üstünde bir amir gibi bulundukları yerlerde zorbacasına hareket ve rahat yaşamayı, iş ve işret rezaletini adet etmiş bir takım subaylar ile hapishaneden firar etmiş yahut her nasılsa yakasını şimdiye kadar kanunun pençesine vermemiş olanlar vardır ki, bunlar milletin ezildiğini, mahvolduğunu, köylerin harap, kadınların dul, çocukların yetim kaldığını düşünmek istemezler. Maksatları her ne nam olursa olsun vurgunculuk devrini devam ettirmektir. Namuslu adamların iltica ettikleri kanunu, hükümeti, padişahı tanımıyorlar. Vatanı kurtaracağız diye bütün Anadolu'yu kasıp kavuruyorlar. Padişahımız esirdir, kurtaracağız diye zorla para ve asker topluyorlar. Bir seneden beri Anadolu'da yakmadık köy, öldürmedik adam, yapmadık cinayet bırakmadılar. Halbuki Yunanlıları İzmir'den çıkaracağız dediler, bilakis işgalin başlamasına sebep oldu, barış şartlarını hafiflettireceğiz dediler, daha çok şiddetlendirmeye sebep oldular. Din kardeşinizi diyorlar, köylerinizi soyuyorlar, zorla asker yapıp din kardeşinize hem de Müslümanların efendisi Efendimizin meşru olan hükümetine karşı silah kullanmaya zorluyorlar. Bu hükümete kanuna karşı isyandır. Meşru olan hükümetlere karşı hiçbir meşru olmayan kuvvetin sebat etmiş olduğu yoktur ki bunlar da sebat edebilsinler. Şayet hükümetin bu isyanı bastırmaya muvaffak olamayacağı farz-ı muhal olarak kabul edilse bile o zaman Anadolu'ya dehşetli bir Yunan ordusunu sokacaklardır ki onlar bit tabi bizler gibi dökülen kanların din, kardeş kanı olduğunu düşünerek hareket etmeyecekler. Anadolu'nun sağlam kalan birkaç vilayetinde diğerleri gibi taş üstünde taş kalmayacak, aldatılmış olanlar ile aldatılanlar tefrik edilmeyip asayişsizliğe elverişli görünen memleketimiz, milletimiz asırlarca başını doğrultamayacak surette ezilecektir. Düşman düşmana mevlüt okumaz. Bundan dolayı bütün bu halleri düşünün, işleri ile gözünüz önünde mahiyetleri belli olmuş olan bu cani, bu haydutlara aldanmayınız. Sonra pişman olmak fayda vermez. Padişahımız bunları asın diye ilan etmiş. Şeriat fetvasını vermiş. Her tarafta harekata başlanmak üzere orduları hareket ettirilmiştir. Bunları tanıyan, gece gündüz işretle, soygunculuk ile karılar, oğlanlar ile vakit geçirdiklerini gören yakın yerler, kendilerine hiçbir yardımda bulunmadığı için kendilerinin rezilliklerini göz önünde görmeyen siz uzak yerler halkını aldatıp asker toplamaya çalışıyorlar. Hükümet kuvvetleri muntazam kollarıyla 3 noktadan hareket edecek, bunları aynı hak ile tepeleyecektir. Gelen bunların hepsi günahkar değildir. Aldatılmış olanların kanına girmeyi vicdanımız, dinimiz kabul etmiyor. Padişahımız Halife-i Müslim'in Efendimiz de ifade edilmiş olanları mazur görecek, affı şahanelerini ilan ettirdiler. Mahiyetimizdeki kuvvetler muntazam kuvvetlerdir. Çerkez, Abaza, Türk, Gürcü, Laz bunların hepsi din kardeşliği hissiyle mütehassistirler. Teslim olacak halkın, askerin malı, canı, namusu benim ve hükümetin kefaleti altındadır. Hatta karışıklığa meydan verilmemek için asker ve gönüllü kuvvetleri şehrinize sokmamayı bile taahhüt ediyorum. Bütün Çerkez ve Abazaların en ünlü ve çok vicdanlı ve nüfuslu beyleri beraberimdedir. Şehri Bolulu süvariler ile polislerin muhafazada bulunacaktır. Bir tek din kardeşimin burnunun kanamasına bile vallah ve billah müsaade olunmayacaktır. Bunu cümlemiz taahhüt ediyoruz. Hatta şimdiye kadar bu yolda hareket etmiş olan subaylar dahi ifade edilmiş bir din kardeşi, bir kan kardeşi tanıdığımız için ne canlarına ne de mallarına dokunulmayacaktır. Divanı harbe de tevdi edilmeyecektir. Bunun için memleketin ileri gelenleri gizlice toplanırız. Sizlere silah dağıttıkları anlaşılıyor. Tabii bu subayları hemen tevkif eder ve askere teslim olmalarını o vakit teklif edersiniz. Askerin teslim olmak üzere bulunduğunu, fakat soyulup öldürüleceklerinden korktukları için ittifak edemediklerini bu tarafa kaçıp gelenler söylediler. Bu teklifi verdiğimiz teminat üzerine kabul edeceklerinden eminim. Bunu size hükümet namına yazıyoruz ve hiç kimsenin bir şeyine dokunulmayacağını yine meşru hükümet namına taahhüt ve tekeffül ediyorum. Aksi takdirde pek şiddetli bir surette kanunun hükmünü ve şeriatın gerçeğini istemeyerek, vicdanım arzu etmeyerek tatbika mecbur olacağım. Herhangi bir vasıta ile cevabınızı bekliyorum. Cevap 24 saate kadar vürud etmediği takdirde kararınızı bilhassa nefsi kasabayı asi kuvvetlere iltihak etmiş addedeceğimi maalesef beyan ederim. Halkın moral durumu. Milli mücadele işte bu çeşitli etkiler altında yaşayan 8-9 milyonluk Türk halkın gücüyle yapılacaktı. Türkleri zayıf düşüren iç düşmanlar bu kadar da değildi. Yokluk, yoksulluk, yorgunluk da bir tarafa veren, trahom, sıtma ve frengi büyük mücadelenin insan kaynağını son derece verimsiz kılıyordu. Üstelik halkın moral durumu da bozuktu. Hakim unsurlar olmasına rağmen bir imparatorluğun tebaası olarak yaşamak, Türk halkta milli şuurun gelişmesini önlemişti. Ancak son devirlerde yalnız aydın çevreler arasında milli şuur gelişmeye başlamıştı. Türk Kurtuluş Mücadelesi'nin başlamasında millet ve liderden her birinin şeref hissesini izah ederken Biskorp, Ankara adlı kitabında şöyle demektedir. Hazır olmayan şeyi en keskin fikir dahi hayata çağıramaz ve fikrin nefesi kendisine değmedikçe en hazır olan şey dahi hayata kendiliğinden doğamaz. Millette hazır olan neydi? İmparatorluk camiası içinde Osmanlı olarak yaşadığı için milli şuur uyanmamıştı. Aydınların çoğunluğu da dahil olmak üzere geniş halk tabakaları padişah, halifenin şahsına bir ümmet psikolojisiyle bağlı bulunuyor veya öyle görünüyordu. Millet bu bağın koparılmasına hazır değildi. Millet görünüşte manen ve maddeten tekrar dövüşmeye de hazır değildi. Fakat Kuvayi Milliye doğdu ve İstiklal Harbi yapıldı. O halde millette hazır olan bir şey vardı. Bu bir sfinkstir. Yine Biskof'un dediği gibi Türk sfinksinin sırrını Mustafa Kemal biliyordu. Mustafa Kemal nutukta diyor ki, şayanı dikkattir ki İzmir'in ve bunu takiben Manisa'nın ve Aydın'ın işgali ve icra olunan tecavüz ve mezalim hakkında henüz millet aydınlanmamış ve milli varlığa vurulan bu feci darbeye karşı alenen bir türlü teessür ve şikayet ortaya konulmamıştı. Milletin bu haksız darbe karşısında sessiz ve hareketsiz kalması elbette milletin lehine tefsir olunamazdı. Mustafa Kemal durgun bir suda fırtına koparmak zorundaydı. Yoksa liderin bir işaretiyle bütün millet ayaklanacak değildi. Beni tekim böyle olmamıştır. Milli mücadelede kahramanların ve korkakların, vatanseverlerin ve hainlerin, ulvi gayelerin ve şahsi menfaatlerin çatıştıkları ve yarıştıkları bir boğuşmadır. Birçokları tereddüt ve kararsızlıkları yüzünden korkakların safında, cehalet ve taassupları sebebiyle hainlerin arasında görünmüşlerdir. Yıllardan beri arka arkaya devam eden harplerin halkın ruhunda uyandırdığı bezginlik ile maddi ızdırapları ilaveten, harp sonraları müşahede olunan ahlaki buhran, Türk davranışına yakışmayan bir hayli çirkin hadiselerin sebeplerini teşkil eylemişlerdir. Bugün elde bulunan bazı notlar ve hatıralar bu ruh haletinden canlı örnekler vermektedir. İşte, Kırklareli'de 49. Tümen Kumandanı olarak bulunan Albay Şükrü Nahili Gökberk, Bey'in kol orduya çektiği telgraf. Eşraf umumiyetle çekingen bir durumdadırlar. Balkan Harbi felaketi bunların maddi kuvvetlerini sarsmış, manevi kuvvetlerini altüst etmiş, yüce duygular namına bunlarda bir şey bırakmamıştır. Tehlikeli bir zamanda bu gibilerin malen ve bedenen fedakarlıkta bulunacaklarını pek o kadar ümit etmiyorum. orta hallilerle vaktiyle siyasi cereyanlara kapılmamış olan köylülerin büyük bir kısmının yurtlarının korunması için iyi idare edilirse gerekince seve seve her türlü fedakarlığa katlanacaklarını ümit ederim. Dipnot: Tevfik Bıyıoğlu, Trakya'da Milli Mücadele, Cilt 1, sayfa 201. Keşan'da 60. Tümen Kumandan Vekili Yarbay Cemil Uybaydın, Bey'de Kolordu'ya gönderdiği bir raporda şu izahatı vermektedir. Yerli Müslümanlar teşkilatsız, duygusuz, kaygısız ve silahsızdır. Bu teçhizatı ihtiyaçlarını takdir etmedikleri gibi buna lüzum da görmüyor. Hatta ellerindeki silahları Rumlara satanların pek çok olduğunu esefle öğrenmekteyim. Makedonya muhacirlerinden olan Türkler ve Pomaklar ise daha uyanık, kısmen silahlı müdafaaya ve mukavemete azimlidirler. Bunlardan bir dereceye kadar faydalanmak mümkündür. Rumların çete faaliyetlerini milli teşkilatla karşılamak kesin ise de yerli Türklerde yeter derecede metanet ve milli selabet görmediğim gibi işlerde muvaffakiyet sebeplerinden ağzı sıkılığı asla takdir etmediklerinden Müslümanlar arasında ciddi ve esaslı teşkilat kurmaya cesaret edemiyorum. Ancak hamiyeti tecrübeden geçmiş olan Şapçık İsmail, Karpuzlu Mehmet ve Selanik muhacirlerinden Molla Ağlar gibi güvenilir adamların kefaleti altında göçmen ve yerlilerden bir kısım yurtsever adamlarla gayet gizli teşkilat hazırlamak ve tümence bunlara silah vermek mümkündür. Bunlarla umumi bir savunma yapılmazsa da hiç olmazsa Rum komite ve çetelerinin bir dereceye kadar faaliyeti tehdit ve cüretleri kırılabilir ümidindeyim. Dipnot: Tevfik Bıyıkoğlu, Trakya'da Milli Mücadele, Cilt 1, sayfa 202. Bu ümitler geç ve güç gerçekleşecekti. 60. Tümen Kumandanı ve daha yüzlerce, binlerce kumandan, idare amiri ve hamiyetli Türk evladı ümitlerini kaybetmemişlerdi. Fakat bunlara karşılık artık kurtuluş çaresi kalmadığını inanan, bütün ümidini kaybetmiş on binlerce, yüz binlerce insan vardı. Ümitsizlere hamiyet duyguları aşılamak mümkün değildi. İzmir'in Yunanlılar tarafından işgali ve Yunan ordusunun sahilden içerilere doğru ilerlemeye başlaması da ayrıca umumi bir telaş ve şaşkınlık yaratmıştı. Milli mücadelede örnek bir kahramanlık gösteren Alaşehir'de gördüğü şaşkınlığı o günkü kaymakam şöyle anlatıyor. Dipnot: Bezmi Nusret Kaygusuz, Bir Roman Gibi, sayfa 168. İtiraf etmek lazımdı ki herkeste harp bitkinliği vardı. Ruhen zayıf olanlar büsbütün telaş içindeydiler. Bunlardan bazıları uşağa kaçmak yolunu tuttular. Tapu memuru Mustafa Efendi gibi 3-4 memur da onlara katıldı. Hele jandarma bölüğünden kaçanlar çok oldu. Hatta bana tahsis edilen jandarma neferi dahi bir sabah habersiz eşmeye gidiverdi.